Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Evet, merhaba Murat. Hoş geldin diyelim.
Hoş bulduk.
Bu hafta farklı bir gündem. Cumartesi günü.
Evet, cumartesi günü ama bizden önce otoseyir gündemi girdi. Onlar artık idare ederler biraz.
Evet.
O da 1 saat 43 dakika olmuş.
Ya o birazcık overdose olmuş ya. Artık bilmiyorum.
Hava da sıcak.
Tiryakileri 2 saat dinlerler arabada falan. Okula giderken
İnsanlar
yolda.
İnsanlar fenalık geçirecek bu hafta bizden.
Evet. Aşırı miktarda yayın.
Ben biliyorsun Samsung'un lansmanı için Londra'daydım. Evet. 3 gün yoktum.
Evet.
İstersen de ilk oradan başlayayım.
İşte hayat ufaktan normale dönüyor. Firmalar bu hafta 3 haftadır, 4 haftadır erteledikleri etkinliklerine başladılar.
Sen de Asus'a gittin.
Evet, yani Samsung'unki zaten uluslararası bir şeydi. O Türkiye gündemiyle etkilenmez de. Asus da Türkiye'de ertelediği anakart lansmanını yaptı, tanıtımını yaptı. Başka bir şeyler daha vardı da hepsine biz katılmadık. Hani teknoloji dünyasında yaşam biraz normale döndü
Evet. Bu
hafta.
Abi Samsung'da... Yeni Ativ ve Galaxy'lerini tanıttı. Galaxy'ler zaten biliniyordu. Biz onları gündemde de bahsetmiştik. İşte aktifler, fotoğraf
zoom.
Çeken, evet, zoom. Ve bir de Galaxy'nin S4'ün yeni renkleri tanıtıldı. Ben telefonlarla çok fazla ilgilenmedim. Benim derdim daha çok Ativ serisiydi. Çünkü Haswell artı işte Q denen o yeni model çıktı. Hibrit. Ve tabii ki yeni fotoğraf makinesi ama içinde Android çalışıyor. Bütün bunları orada deneme fırsatını bulduk. Bir kısmı Evet. Zaten işte haber olmuştu. Hatta biz zaten ben oradayken burada PC Labs'ta Yunus haberlerini de yaptı.
Android çalıştıran fotoğraf makinesi vardı zaten.
Şöyle, bu böylesi yoktu. Bu NX serisi abi. Lensi değişebilen seri. Diğeri gibi değil. Diğeri de hadi bir deneysel maksatlıydı. Biraz daha şey, nasıl diyeyim. Yani tamam, fotoğraf makinesiydi ama... Böyle bir iddiası yoktu, öyle söyleyeyim sana. Daha kısıtlı bir kesime hitap ediyordu. Bu sonuçta bu Galaxy NX lensleri değiştirebildiği için bu bizim burada test ettiğimiz bütün hani NX'leri hatırlıyorsundur. NX 320'ler. Evet. Onlara uyan lenslerin hepsini buna da takıyorsun.
Bu aynasız mı şimdi? Ne oluyor?
Evet,
bu?
Yine aynı şekilde aynasız fotoğraf makinesi ve tasarımı da o şekilde. İçinde Android çalışıyor, işte 4 çekirdekli işlemci var.
Bir de 3G falan galiba. Telefon tabii. Aynı zamanda.
Yani evet, şey bilmiyorum hani 3G'li Wi-Fi ayrılır mı daha sonrasında, o kadar çok şey detayını söylemediler. Hatta şey bile söylememişlerdi de bunun içinde CMOS, yani bizim 1.5 çarpan APS-C algılayıcı olduğu falan gibi, böyle yani şey değil, öyle lansmanı süper teknik olarak hayal etme.
Evet.
Sadece kaba hatlarıyla ürünler tabii tanıtılıyor. Sen gidiyorsun işte kurcalayabildiğin kadar. Şey yapıyorsun, öğrenmeye çalışıyorsun. 4.8 inç ekranı var abi arkasında. Çok büyük. Yani bir defa Evet. Bu fotoğraflarda, videolarda falan hiçbir şey anlaşılmıyor. Eline alacaksın. Normal bir, ya bunun kadar normal fotoğraf makinesi var şu anda. Yani bizim işte Canon'da da Nikon'da da böyle fotoğraf, bu gövdede fotoğraf makinesi var. Büyük, kocaman, dev gibi bir şey. Tabii burada şeyi düşünüyorsun. Bu kadar büyük ekran var arkasında ve üstünde minimum fiziki ayarlar var.
Tamam.
Dolayısıyla sen hep arkadaki menülerden ayar yapıyorsun. Bunun sonucunda aklı şu soru geliyor. Kaç saat çalışacak bu alet?
Evet.
Ne kadar uzun süre kullanabileceksiniz? Çünkü LCD çok fazla harcayan bir kalem. Biz onu normalde kapatabiliyoruz. Optik bakaçtan kullanıyorsun. Fiziksel tuşlardan kullanıyorsun. Bu alet tamamen arkadan kullanılmak için yapılmış. Şeyleri yani Türkiye'ye ne zaman gelir falan planı çok net olmasa da orada tanıtılan şeylerin çoğunun Ağustos sonunda maksimum burada olacağı söyleniyor. Bu fotoğraf makinesi de dahil. Hatta Temmuz'u da bile gelir ama bence Ağustos mantıklı olan. Baktığım zaman Nevat abi, diğer konu şu. Hani fotoğraf makinesinden gidiyoruz. Zoom fotoğraf makinesi. Ben onu şeyi merak ediyorum. Hem telefon hem fotoğraf makinesi ya. O Evet. Gerçekten öyle. Abi cebine koyup gidebileceğim bir şey değil. Onu söyleyeyim. Çünkü kalın. 10x optik zoom demek, dışarıya çıkan parçası var demek hatta.
Zaten deklansörünün olduğu yerde çıkıntılı falan biraz.
Yani bu gerçekten fotoğraf makinesine daha çok benziyor telefondan çok. Ve hani bizim şu kompakt makineler düştüğü zaman bir daha içeri girmez şeyi. Bozulur, çabuk bozulur. Hmm. Telefon düşebilen bir şey olduğu için o telefon üzerinde çok net bir zayıflık yaratıyor dışarıya çıkan kısım. Yani ona hakikaten iyi davranmak lazım. Dolayısıyla çok hassas işlere gelmez. Hani telefonumun yerine bunu kullanayım diyebileceğim bir cihaza benzemiyor. Ama telefon özelliği var mı? Var.
Yani bir yabancı bir yayın şey diye başlık atmıştı işte Samsung. Telefon olmaya çalışan fotoğraf makineleriyle fotoğraf makinesi olmaya çalışan telefonlar duyuruyor diye.
Doğru.
O durum var.
Bak mesela bu NX serisi 300'ler, 20'ler. Ben hep şey derdim ona konuşurken testlerde. İçindeki yazılım Android'e benziyor derdim. Şimdi gerçekten Android oldu.
Evet.
Samsung bu yazılım konusunda ne Canon ne Sony hiçbiriyle şey yapmıyor. Yani hepsini ezip geçmiş durumda. Rekabet bile etmiyor yani öyle söyleyeyim sana. Çok iyiler ama bu ürünler fazla uç ürünler. Yani sen bu Android'i makul yani gövde olarak NX300'e koysan o zaman anlamı olur da Android var diye Galaxy NX almaya kalkarsan biraz fotoğraf makinesi tarafında yine hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Çünkü taşınabilirliği
evet.
Zor.
Evet.
Aynı şekilde hani telefonumda iyi fotoğraf makinesi olsun. Hayır. Yani onu yine S4 gövdesini zorlamadan koyabilsen tamam. Evet. Ama şu anda
fotoğraf makinesi gövdesine telefon koyunca
biraz tuhaf oluyor.
Biraz garip oluyor.
Ama Atif serisi için bunların hiçbirini söylemeyeceğiz Levent abi. Atif serisinde Samsung gerçekten çok sağlam geliyor. Atif Q var. Hibrit çözüm. Katlanıp tablet oluyor. Şey düşün. Vaio Duo 11'i düşün. Tamam. Ama Duo 11'in arkasında hani bir platform sonuçta. Ayağa kalkar hatta içinden kabloları gözükür.
Evet.
O yok. Tek bir stand üstünde kıvrılabiliyor, kalkabiliyor. O sorunu çözmüşler. Ve hani 3200'e 1800 gibi bir çözünürlükten bahsediyoruz.
İlginç.
13.3 inç boyutunda. Yani bu 11.6 inçlik hibritler gibi değil Levent abi. Hakikaten büyük. Yani bir tabletten ziyade bir ultrabook eline almış gibi hissediyorsun. Büyük. Ama ağırlığı konusunda hani tamam çok ağır değil ama yine de büyüktü. Tabii bu kadar piksel ekran olunca Windows 8 biraz yine hani biz zaten Full HD ile bile zorlanıyorduk.
Grafik işlemcisi de yetmeyecek.
Yani oyun iddiası zaten çok az Levent abi bunlarda. Burada iddialı olan şey şu. Melezliği bir ileri boyuta götürmüşler ve içinde Android çalışıyor aynı anda. Ben sana onun videosunu da hani çektiğim evet. Videosunu burada gösterdim. Tek tuşa basıyorsun ve o saniyede bir anda Android.
Çünkü Android de devamlı çalışıyor büyük olasılıkla. Hani yoksa öyle geçemezsin hani.
Yani oradakiler tahmin edeceğin üzere standdaki görevliler hani bizim buradaki mankenlere benziyorlardı. Ezberletilmiş metinlere sahipler. Böyle gidip de soramıyorsun bu ne diye.
Tabii.
Bizim yani orada edindiğimiz izlenim şuydu Levent abi. Bir sanal makine var içine. Sanal Android kurulmuş. Yine Windows altında çalışıyor aslında bu Android. Hani gerçek dual boot gibi düşünme. Bizim daha çok hani Mac'te Windows çalıştırıyoruz ya pencere içinde. O mantıkla bir şey çalışıyor. Ama düzgün çalışıyor.
Da işte niye? Bunun cevabını niyesi şu, ben Samsung'dan demek istiyorum. Niyesi yani bu şu abi. Yani.
Sen mesela Windows 8'den nefret ediyorsun. Ve tablet kısmına geçirince o bir sevmediğin metro arayüzü dışında bir şansın kalmıyor.
Yani.
Burada diyorsun ki ya ben tablet kullanırken tablet pozisyonda o zaman Android kullanırım diyebileceksin. Özelliği bu.
Yani.
Alıştığın, sevdiğin Android arayüzünü bu tablette kullanabileceksin Windows 8 yerine.
Bence çok zorlama bir şey. Yani bunu kullanacak. Bakalım göreceğiz. Kaç kişi bu kullanacak ben çok merak ediyorum.
Şu var yani. Bedava abi. Yani onu kullanmak zorunda da değilsin.
Öyle de yani bilmiyorum birazcık yaptık oldu demek için yapılmış gibi sanki bir şey. Bu şey değil Samsung değil Asus'ta da biliyorsun bir all-in-one var böyle. Evet. Android'li falan.
All-in-one'da
anlamıyorum ben.
All-in-one'da daha saçma çünkü zaten oturuyorsun oturduğun yerde fare klavyeyle Windows'u kullanırsın da. Tablet pozisyonuna yani bu Windows 8 öyle sevilmedi ki metro ekranı.
Evet.
Tablet pozisyonunda kullanırken de sevilmedi. Samsung da böyle bir çözüm sunmuş beğenmeyenlere. 1.29 kilogram da ağırlığı var.
Çok.
Evet sonuçta bilgisayar abi şey yani ultrabook bir yandan da aslında bakarsan.
1.29. Tamam fena değil. Ben 1.92 gibiydi kafamda o düşündüm de 2 kilo diye yakın dedim.
13.3
inç. 1.29 güzel.
Bir de Atif Tab 3 var abi. Biliyorsun RT çok büyük bir başarısızlık oldu.
Evet.
Şimdi RT formundaki tabletlerde, atom işlemcili tabletlerde Windows 8 sunuluyor sana.
Evet.
2 GB belleğiyle işte Atom'un 1.8 GHz cover trail. Z2760 işlemcisi var. Ucuz bir tablet, ekonomik bir tablet. Yani böyle yüksek çözünürlüklü falan değil. 1366-768. Evet. Kalemle çalışıyor ama işte özelliği Windows 8 çok hafif. Gerçekten biz orada elimize aldık, baktık. Tüy gibi bir şey. Performansı da şaşırtıcı şekilde iyiydi. Windows'ta teklemeden çalışıyordu. İçinde de üstelik şey var. Ofis var. Orada sana mesajı vermiş Samsung. Yani bunu alıyorsan hani içine Photoshop'la değil de ofis kullan diye veriyorum diyor. Evet. Ama Windows 8'e iyi çalıştırıyordu. Yani en azından Metro arayüzünden hiçbir şikayetimiz olmadı. Bu da Ativ Tab 3'tü.
Evet.
Esas hani bombalar bence şeydi. Bomba daha doğrusu Ativ Book 9 Plus. Yani tabii bu doğrudan MacBook Air'in rakibi. Yine 3200-1800. İçinde Haswell var 4200'u. Haswell'i tamam. De artık görüyoruz. Ve Haswell'de şöyle bir şey diyeyim genel olarak. Haswell'de hakikaten ince ultrabooklar göreceğiz. Bunu Sony'de de görüyoruz. Diğerlerinde de görüyoruz. Yani çok ince hakikaten. İşte MacBook Air'in inceliğinde belki de biraz daha ince bir ultrabook var karşımızda. Tam yatıyor. Dümdüz oluyor. Yani şeyi de güzel. Ekranı çok güzeldi. Bir defa şöyle söyleyeyim. Bunun bir de light versiyonu var.
Tamam.
Yani Samsung sanki bu kalıba plastik döküp bir tane de öyle light versiyonunu yapmış. Bu metal çünkü.
Tamam.
Ama ekranı falan düşük çözünürlüklü ve ekranda yani kalite olarak da düşük bir panel kullanmış. Aynı stand ışıkları altında canavar gibiydi Plus. Ötekini göremiyordun. Parlaklığı yenemiyordu. Ortam parlaklığını.
Doğru.
Ama bunun parlaklığı o kadar iyi ki ortamın parlaklığını da yenip sana çok güzel gösteriyordu görüntüyü. Herkes bayıldı. Gerçekten çok güzel. İncecik, kağıt gibi bir şey. Ama kesinlikle ucuz olmayacak. Hatta ben şehirden bile emin değilim. Hani MacBook Air'den pahalı olursa şaşırmayacağım. 1500 euro, işte dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Göreceğiz. Çünkü ekran çok pahalı bir ekran belli. İçinde tahmin edersin SSD ile geliyor. O evet. Kadar inceliğe başka türlü olmaz zaten. 4400 HD. Yani yine oyun iddiası çok fazla yok.
Evet.
Bunlar vardı. Yani tabii işte bunun light sürümü.
Güzel.
Bunun plastiği aynısını. Bir de Ativ One 5 Style var. O da şey masaüstü bilgisayar ama all-in-one. Şekil şeman olarak güzeldi. Arkasında anten çıkışı girişi bile var. Hani bağlı televizyonu izle. Böyle bir şey yapmışlar ama hiçbir şey belli değil. Yani Full HD bir paneli var. AMD var içinde.
Tamam.
A6. Ne zaman çıkacak, kaç para olacak onları söylemediler.
Tamam.
Yani iki şey vardı abi. Ativ Q ve bu Book 9 Plus.
Evet.
Bunlar gerçekten güzeldi. Hakikaten ilgi çekiyordu.
Bir de NX fotoğraf.
NX ama NX'i ben hani biraz fazla uç ürün gördüm. Yani herkesin böyle koşup alabileceği bir ürün değil. Ne kadar ihtiyaç olduğu tartışılır. Hatta işte internete falan girebiliyorsun da. Ben diyorum ya onun esas şeyi pil olacak ölçüsü.
Yeah.
Ve çok büyük. Yani Galaxy S4'ün de yeni renklerine artık bakarlar.
Evet.
Haberimizde linkinde var.
Tamam.
Böyle bir lansman da iyiydi. Yani tabi onun dışında hani Samsung ekibi çok iyi hazırlanmıştı. Hiçbir sorun yaşamadan gittik geldik.
Güzel. Bunu iyi düzenlemişler demek
ki. Evet. Diğer haberlere geçiyorum Levent abi. O evet. Da sen de Asus'a gittin.
Asus, İstanbul'daki olaylar nedeniyle haftalar önce ertelediği anakart lansmanını gerçekleştirdi. Tanıtımını gerçekleştirdi. Z87 chipset. Bütün anakart modellerini hazır etmişler. Çok model var. Hani Republic of Gamers'lar var. TUF'lar var. Bu Sabertooth falan gibi. The Ultimate Force. Normal hani Z80'de anakartlar var, Deluxe falan gibi. Çok geniş yelpaze hazırlamışlar ki sırf Z80'de üzerine. Daha bunun hani H80'si falan daha gelecek. Daha ucuz, düşük modeller gelecek. Bu sırf Z87'ler. İşte 802.11ac'ye bir yönelme var anakartlarda. Bir external panel hazırlamışlar işte anakart fan hızlarını falan gösteren. Tabii biz Abit Guru Kulo'yu bildiğimiz için biraz güldük. Hani 10 yıl önce yapılmış şeyler tekrar farklı şekillerde karşımıza geliyor. Bunun dışında şu Sabertooth'un üzeri plastikle kaplı ya. İşte o mantıkta bir tane de mikro ATX anakart yapmışlar. Fakat onun o plastik parçaları ayrı satılıyor.
Allah Allah.
$50 kadar olacakmış. Armor, shield mı ne öyle bir adı var. İstersen alıyorsun. Termal armor mı ne istersen alıyorsun. Gelecekmiş yani o parçaları da gelecekmiş. Anakart da gelecekmiş. Onun dışında işte normal anakartlarda bir şöyle bir altın rengini benimsemiş Asus. Bir soğutucular falan altın, ya altın kaplama demeyelim de yani altın rengi olmuş. Hı. Güzel mi çirkin mi olmuş tartışıldı biraz bilmiyorum. Pek hani bling şeyin mantığı olmuş sanki. Ama hani adamlar her bütçeye Z80 anakart hazırlamışlar. Bir de güzel olanı yani en düşüğü var. Z87A var. O bile süper bir anakart. Yani en düşüğü ama istediğin her şey bir sürü USB 3.0 SATA 6 gigabit portları bilmem ne her şey yerinde var. Zaten overclock da yapmayacaksan K serisi işlemci alamadıysan almadıysan ne Republic of Gamer'lara uçmana gerek yok. Al o Z87A'yı geç. Anakartların isimlerini de değiştirmişler. Eskiden işte P8A bilmem ne falan diye gidiyordu ya. Şimdi direkt Z87A bilmem kaç. İşte yani Gigabyte'a benzemişler çünkü. Z87 Deluxe. Z87 Pro. Böyle olmuş. İyi olmuş bence. Öyle dolu dolu bir Asus Z87 şovu yaptı.
Güzel.
Anakartlarda sırf konuları. Başka şey konuşmadılar zaten. Başarılıydı. Hani şimdi bunu biz anakart incelemelerinde de çok konuşacağız. Artık hani kimse performans, anakart performansı saçma bir kavram haline geldi. Çünkü her şey işlemcinin içine girdi artık. Anakart artık bağlantı parçası. Performansı etkileyen bir şey değil. O yüzden performans konuşmuyorlar zaten. Özellik. Özelliklere yükleniyorlar. Asus da o çizgide gitti. Bakalım. Asus hamlesini yaptı. Şimdi Gigabyte, MSI falan benzer toplantılar yapacaktır. Göreceğiz.
Evet. Yine bir yasak haberi var Levent abi. Suudi Arabistan'da Viber yasaklanmıştı. Şimdi WhatsApp ve Skype gidiyormuş.
Evet, yasakların çerçevesini gittikçe arttırıyorlar. Viber'ı yasaklamışlardı. Ya şimdi burada merak edilen konu şu. Şimdi bunu yasaklıyorlar da hani GSM şirketleri ağladığı için mi yasaklıyorlar yoksa hani içeriği yazışmaları takip edemedikleri mi için yasaklıyorlar? O birazcık bilinmez bir boyut bence. Yani bu GSM şirketlerinin çıkarlarını korumak için uygulamaları yasakladıklarını pek aklım almıyor. Bence bu daha çok bu yazılımlarla yapılan yazışmaları takip etmek zor olduğu için böyle yasaklamalara gidiliyor gibi geliyor bana.
Evet.
Bilmiyorum.
Olabilir. Bak yine yasaklarla ilgili bir enteresan haber.
Evet.
Tor ve şifreleme kullanmak mailleşmede ve internette NSA'nın ilgisini daha çok çekmene sebep oluyormuş.
Evet, üzerine dikkat çekiyorsun çünkü.
Bu adam ne çeviriyor diye adam sana ekstra bakıyor.
Niye şifreli yazışıyor falan diye. NSA herkesin Amerikan güvenlik ofisi herkesin zaten şeyini, iletişimini kaydediyor. Ama bir de bu şifreleme şeylerini kullanırsan daha bir sana bir şeyle, şevkle kaydediyorlarmış senin.
Ama daha güzeli şu Levent abi. Şimdi bunlar hani bir Prism olayında şey açıklamışlardı. Yani biz Amerikalıları kesinlikle dinlemiyoruz demişlerdi. Şimdi adam diyor ki sana NSA. Eğer sen diyor Amerikalı olarak şifreli konuşursan ben senin Amerikalı mı işte Türk mü olduğunu anlayamam. Seni de dinlemiş olurum diyor.
Ben de dinlerim diyor.
Evet.
Neyse. Her şekilde kafa kola alıyorlar milleti. Ama tabii hani durduk yerde de böyle şeye girip nasıl söyleyeyim? Tribe girip de işte böyle hiç gereksizken böyle şeylere kafayı takarsan torlara, morlara durduk yerde üzerine ilgi çekiyorsun.
Evet. Bu biraz da şey değil mi abi? Bunların insanları korkutarak bu tip sistemlere geçmemeleri için de çıkmış haberler olabilir bence.
O da var. Dezenformasyon.
Evet.
O da olabilir. Şey yapamazsın ki. Anlaydı. Hani ayarlayamazsın ki. Yani anlayamazsın ki. Gelen bilgiler böyle. Ama mantıklı tabii. İlgi çekeceğin kesin bence.
Evet.
Mantıklı. Bilemezsin. Kapalı kapılar ardında ne dönüyor hiçbirini bilemezsin. Şeyi bile bilemiyorsun ki şimdi hani bütün yazışmaları takip ediyoruz falan. Acaba öyle mi? Hani?
Hı-hı. Evet. Diğer haber AMD ile ilgili. Biz bunun haberini yapmıştık daha önce. EPYC 9000 serisi işlemcileri ayrı olarak da satılacak. Sadece sistem entegratörlerine gitmeyecekmiş.
Evet. Evet.
5 GHz.
Amerika'da bir online dükkanda listelere girmiş. Herkesin merak ettiği o 5 turboda 5 GHz'e çıkan FX 9590 920 dolardan listelenmiş.
Pahalı.
Bir alt modeli o 4.7'de kalan 576 dolardan listelenmiş. Şimdi AMD'nin öyle 1000 dolarlık işlemcisi yok falan demiştik. İşte onu o eksiği kapatmış oluyor AMD. Bir de bu işlemcilerin ek detayları ortaya çıktı. Bunların şey hızı bilinmiyordu. Hani turbo hızı 5 GHz biliniyordu da normal hızı bilinmiyordu. O ortaya çıktı. 4.7 GHz'miş. Zaten normal çalışma hızı. Turbo ile 5'e çıkıyor. Bu 9590. Öbürü de 4.4 GHz'miş. Turbo ile 4.7'ye çıkıyor. Yani aslında turbonun getirdiği az. Ya da şöyle yani temel saat hızları çok yüksek. Yani 4.7 GHz. Turboyu hiç açma zaten. 4.7'de kullan. Fakat bunun bedeli var.
Ya.
Güç tüketimi inanılmaz. 220 watt civarı demiş AMD. Valla şimdi 220 watt hava soğutmayla 220 watt'ı soğutacak soğutucular var. Fakat bunlar şeyleriz. Hava soğutmalı soğutucuların kralları. En yüksekleri. Hani böyle 14 santimlik iki tane fan falan takılan soğutucular var ya. Noctua da var, Thermaltake de var. Onlar bunları soğutabilecek olan soğutucular. Çok fazla. Yani 220 watt işlemci bilemiyorum. Çok fazla. Buna şey yakışır. Bu Corsair'de çok güzel örnekleri var ya. Dahili yani su soğutma ama kompakt. Hani uğraşmıyorsun. Hazır takıp alıp kutudan çıkarıp takıyorsun.
Evet.
O su soğutmalar belki zaten AMD'yi öyle satacaktır. Intel 9000 şey 3960'ı falan su soğutmayla veriyordu zaten. Belki o sistemi kullanacaktır belki. AMD'de. Ama yani şey yapıp da hızı patlat, saat hızını patlatmanın bir anlamı yok. Hani her şeyi zorlayarak. Bu zamanında Intel'in yaptığı şeylere AMD düştü. Saat hızı hiç önemli değil falan derken yıllarca.
Bu arada onlar AMD yine işlemci tarafında server, ARM tabanlı server işlemcilerini de gösteriyorlar ufaktan.
Yani bence bu 5 GHz işlemciden daha önemli bir şey. Kesin. 64 bit ARM tabanlı server işlemcileri.
Evet.
8-16 çekirdek. Ya 64 bit ARM önemli bir şey.
Evet.
Daha çıkmadı.
Çıkmadı.
ARM'ın en büyük eksikliği de 64 bit olmaması. İşte çıkacak.
Evet.
Çıkacak. AMD'nin de hazırladığı işte işlemciler. Dediğim gibi 64 bit, 8-16 çekirdek, 128 GB'a kadar bellek destekliyor. 10 gigabit Ethernet dahili.
Hı hı.
10 gigabit Ethernet. Bunu kimisi 10 tane gigabit diye yazan yayın gördüm. Yok, 10 gigabit o ayrı bir standart. Çok yüksek cihazlarda var sadece. Bir de işte AMD bu C-Micro'yu almıştı ya, onunla birlikte işte bu minik sunucuları cluster haline getirme falan teknolojileri sunacak. Enteresan olacak ya, sunucu pazarına hareket geliyor yani.
Evet. Kesinlikle.
Bakalım ne olacak?
Haswell Air haberi var Levent abi. DDR4 destekli 2014'te gelecek diye gözüküyormuş sızan slaytlarda.
Evet. Ya zaten şey çıkacak ya, Xeon çıkacak ya DDR4'lü. Bu da o işte zaten aslında. Tabii şimdi burada hayal kırıklığı yaratan, benim için de hayal kırıklığı yaratan nokta şu. LGA 2011 bugün hala zirve. LGA 2011'e uymayacak bu. Çünkü DDR4.
Doğru.
Galiba yine LGA 2011 kullanacakmış ama şeye uymayacak. Hani evdeki X79 anakarta takınca çalışmayacak. Dolayısıyla bir anlamı kalmıyor. Şimdi LGA 2011 sistem kurmuş olanlar biraz zor bir durumda kaldılar. Çünkü kendileri hala Sandy Bridge'deler.
Doğru.
Onlara Ivy Bridge de çıkmadı. Haswell zaten çıkmadı. Biraz garip bir durumda kaldılar. İşte Ivy Bridge'in E'sinin çıkması bekleniyor. Bu Haswell E birazcık heyecan yarattı ilk başta. Hani X79'lara doping mi diye, ama yok, bu X79'a yaramayacak. Yeni bir 2014'te yani en üst düzey bir katman oluşacak. Yani buna herhalde X89, X99 diye galiba chipset çıkacak buna, emin değilim ama X99 olması lazım. Onunla birlikte yine böyle en üstte bir kaymak tabaka oluşacak.
Evet. Samsung Ultrabook'lar için PCI Express ara birimli SSD'sini üretti.
1400 MB saniye, yani 1.4 GB bit değil, byte saniye. Müthiş bir rakam. Direkt PCI Express'e takıyorsun. Evet. Zaten PCI Express'e takılan SSD var yıllardır da, bu Ultrabook için. Çok ilginç bir şey. Yani şimdi yalnız bu SSD'de bir notebook SSD'sinde şimdi bir belirsizlik var. Next Generation Form Factor diye bir şey gelişiyor bir yandan da. Hı hı. NGFF diye. O da işte böyle PCI Express'e bağlı SSD'ler üzerine bir şey. Ama aynı zamanda SATA da olabiliyor. Samsung'un bu tanıttığı ürün bu NGFF standardında mı? Ben onu öğrenemedim. Öyle herhalde. Bu enteresan bir şey olacak. Ya bütün bu olayların temelinde de şu var. Biliyorsun artık SATA yetmemeye başladı günümüzün SSD'lerine. Dolayısıyla alternatif aranıyor. Hı hı. Çünkü SATA 6 gigabit saniye, yani teoride işte saniyede 600 megabayt falan, günümüzün bu canavar SSD'lerini kesmiyor.
Evet. BTK'dan haber var. SIM kilitli cihazların kilitlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Evet.
Bu ilginç.
Operatör kilitli cihazlar artık olmayacak. Olanların da kilidi kaldırılacak. Hı hı. Uzaktan. Yapabiliyorlarsa firmalar uzaktan. İlginç, güzel bir şey.
Çok güzel
bu
abi.
Çok olumlu bir haber.
Yine BTK.
Burada Türkiye şeyin ötesine geçiyor yine, Amerikan'ın falan. Kesinlikle. Orada, çünkü orada da kilit hala.
Hatta yasak.
Bela. Evet. Türkiye'nin yaptığı doğru uygulamalardan biri oldu bu. Bakalım. Bir de şey gelecekmiş. Yani TT.net'in yapacağı yeni kampanyaların haberi sızmış oluyor bu kadarla. T-Tünel paket atlama kampanyası çıkacakmış. Bir de limitli ADSL için yaz kampanyası gelecekmiş. Bakalım neler bunlar. Neredeyse Temmuz geldi artık. Ne duyuracaklarsa duyursalar. Ama kilit işi sevindirici.
Kesinlikle Ali abi.
Bir de kilit kıranlar memnun olmaz bu habere.
Evet. Ekmek parasıydı çünkü.
Evet.
Instagram mikro video işine de bulaşıyor Levent abi.
Nasıl? Ne fark var ki?
Video çekiyorsun. Videoyu artık...
Vine mı yapıyorsun?
Gibi. Videoyu artık sarartacaksın.
Süreyi arttırmışlar hemen. 15 saniye yapmışlar. Hemen bunun rekabetine girdiler. Yani öbürü 6 saniyeydi ya. Şimdi başka biri çıkacak 25 saniye falan. Ya koymayın süre müre. Tamam olsun işte, film yüklüyoruz deyin. Olsun bitsin yani. Yani. Bunun geleceği nokta bu. Instagram. Artık video Instagram.
Ben hiç kullanmadım Instagram'ı. O yüzden bilmiyorum.
Ben de kullanmadım.
Çünkü ya kullanmadım çünkü benim telefonumda yok. Sende var mı?
Nokia'da şey yok, Lumia'da. Resmi yok, gayri resmi var. Onun resmisi çıksın diye Microsoft bile şey yapıyor, kulis yapıyor. Adamlar çıkartmıyor.
İyi.
Tabii Instagram, Facebook'un bu ne değil mi?
Onlar almıştı. Microsoft Nokia'yı satın almaya pazaya çalışıyor Levent abi, onlar.
Öyleymiş. Öyleymiş, olmamış. Olmamış. Konuşmuşlar olmamış. Nokia'nın istediği para fazla gelmiş. İlginç yani.
Alıp ne yapacaklar ki, niye acaba? Zaten senin elinde şu anda.
Zaten evet, her şeyiyle kendinize çevirdiniz.
Yani Nokia'ya ait ne varsa yok oldu zaten.
Yani işte adamlar zaten Microsoft'a kilitlendi. Daha bir de illaki satın almak.
Acaba hani çabası... Nokia'dan böyle cayma sinyali falan mı alıyorlar?
Yani tam ya garantiye da işte almak için. Şey mi? Nokia da ufak ufak kendini düzeltiyor çünkü. Toparlıyor kendini. Bilmiyorum yani Microsoft, yani Microsoft kendisi, Microsoft telefon defalarca denedi olmadı. Yani daha kin vardı ya, ne oldu, 2 hafta mı kaldı piyasada, ne oldu, 1 hafta mı kaldı piyasadan çekildi en son macerası. Ondan önce başka Microsoft telefonlar gördük, o bir sarı bir telefon vardı falan filan, ne oldu, hepsi yalan oldu. Daha hala hani Microsoft istiyor kendi Microsoft telefon, hani arka tarafında Microsoft yazan telefon olsun. Ya bırakın işte, şu andaki şey fena değil.
Değil.
Hani Nokia'nın verdiği destek fena değil. Orada şu anda Microsoft'un eksikliği Samsung. Çünkü HTC ile Nokia Windows Phone gemisine atladı. Samsung ayak sürüyor.
Evet.
Topu çevirerek zaman geçirmeye çalışıyor. Kazanamadı Microsoft Samsung'u.
Evet. Microsoft'un, Samsung'un şeye ihtiyacı yok, Windows Phone'a ihtiyacı yok. Adam zaten Android'de tek elde kurmuş.
Evet.
Hiç başına yeni bela mı alsın?
Bilgi birikimi de elde etti.
Evet. Microsoft bu arada yeni keşfedilecek güvenlik açıkları için 100 bin dolara varan para ödeyecekmişler tabii. İlgilenenlere duyuralım.
Yani kesinlikle iyi. Hani işte hacker'ım maker'ım diyen arkadaşlara inanılmaz bir fırsat.
Evet. Talih kuşu.
Windows 8.1'in güvenlik sistemlerini aşabilen saldırılara 100 bin dolara kadar para öderim diyor. Şey de yaparım diyor. Hani bu saldırının çözümünü de geliştirdiysen ona da 50 bin dolar da ona veririm diyor.
Oh.
Hani kendi bulduğun açığın çözümünü de getirirsen bana diyor, 50 bin dolar da ona veririm diyor. Güzel. Güzel. Hani Internet Explorer 11 beta çıkıyor. Ona da 11 bin dolara kadar şey vereceğim diyor. Windows 8.1 çıkmadan önce bulduğunuz açıklara yine para vereceğim diyor. 11 ya, o yüzden bu 11 bin dolar falan. Güzel yani, bu Google falan da bunu yapıyordu zaten. İyi bir şey, insanları teşvik eden bir şey.
Evet.
Ya da şöyle, en azından. Ya adam şimdi bir açık buldun. Bunu Ruslara, underground forumlarda Ruslara satıp da para kazanabilirsin.
Doğru.
Ya da Microsoft'a satıp yasal olarak rahat rahat paranı kazanırsın. Çünkü öbür türlü işte herifler paranı verecek mi vermeyecek mi? Burcu Elece 100 bin dolara kadar para kazanabilecek misin? Herif iki gün sonra evine mi dayanacak Rus mafyası, parayı alacaksın ama yiyebilecek misin? Onun yerine Microsoft falan diyor ki kardeşim bana sat, tamam buldun açığı satacaksın, bana sat bari, ben alayım.
Evet. 3 boyutlu yazıcı pazarının genç oyuncusu MakerBot satılmış.
Evet, 403 milyon dolara. Aynı pazarın çok deneyimli bir firması varmış. Stratasys ona satılmış. Ya bu 3D yazıcıları geçen hafta da konuştuk. Çok önemli bir şey. MakerBot da bu çok önemli dalganın en önemli oyuncusu bence. Çünkü 2000 dolara 3 boyutlu yazıcı satıyor adamlar. Evet. Bir de en yaygını, en çok bilineni bu yani amatörler arasında. Bakalım, büyük bir firmaya satıldı. Şimdi ne olacak?
Yani değil mi? 2000 aynı, dolara satılacak.
Aynı indie şey mentalite devam edecek mi? Göreceğiz.
Sanmıyorum abi.
MakerBot alırsak biz de MakerBot alacağız yani. Çünkü en yakını o. Ulaşılabiliri o.
Evet. İsveç Pirate Bay kurucularından birinin mahkum edebilmek için 59 milyon dolar harcamış evet. olabilir diye bir haber çıktı.
Şimdi Pirate Bay kurucularından birine 2 sene çaktılar cezayı. Kaçmıştı, Kamboçya'ya kaçmıştı, bilmem neydi, oydu buydu. Ne yaptılar, ettiler. Ülkeye geri getirip mahkum ettiler. Artı şimdi başka ceza, başka zannedersem yanılmıyorsam Danimarka'da bir de şimdi şey olacakmış.
Hmm.
Yargılanacakmış. Hani ek bir, o iki cezaya ek bir şeyler gelebilir. Ya bu şey hani suçludur değildir. Suçlu zaten bu adam şey değil mesela. Bu ceza Pirate Bay'den yemiyor. Bunların çevirdikleri daha var. Bir sürü sanal siber suç var. O yüzden bu cezalar. Pirate Bay'cilik yüzünden değil.
Doğru.
Bu adamlar suçlu. İşte fakat ilginç olan yan şu. Şimdi normalde Kamboçya falan filan dünyayı takmayan ülkeler olduğu için suçlu iadesi falan yapmıyorlar. Şimdi görünüşe göre şöyle bir şey var. İsveç durduk yere Kamboçya'ya bir 59 milyon dolar bir yardım çıkmış. Durduk yerde. Neden? İşte bayram değil, seyran değil. Geçen de Eylül ayında oluyor. Eylül'de oluyor bu. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü muhabbeti. Bu şimdi ilgi çekiyor. Yani bu yardımdan bir süre sonra da işte şey oluyor. İade ediyorlar. Aynı evet. hafta içinde Kamboçya'da iade ediyor bu elemanı İsveç'e. Yani bu tabii kuşkulu bir şey. Yani 59 milyon dolara adamı almışsın gibi bir görüntü oluşuyor.
Doğru.
Tabii orada da hani insanlar şeyi sorguluyor. Özellikle tabii haklı olarak İsveçliler. Ya değer mi yani? 59 milyon dolarlık mı zarar vermişti?
Değil mi?
Verseydik, yani 59 milyon dolar bizim kasamızda kalsaydı, herif de Kamboçya'da kalsaydı ne olurdu? Şeklinde sorguluyorlarmış. Haklılar. Bence de çok ödemişler. Bu ne ya?
Yani. Ve yani ben tabii senin adamın yine tuhaf şeylerle uğraşıyor. John McAfee YouTube'da ya, video yayınladı.
Ya saçma sapan bir video yayınlamış. Adam dünyayla dalgasını geçiyor ya. Bizim bir sürü okuyucu da işaret etti bunu, sağ olsunlar. Haber verdiler. Adam dünyayla dalgasını geçiyor. Ya benim için ilginç tarafı şu, yani artık bu adamın bir şeyi kalmadı. Yani hani enteresan da hani kaçıyordu, tweet atıyordu kaçtığı yerden falan. GPS sayesinde, EXIF sayesinde bulundu falan filan. Bunlar ilginç şeylerdi teknoloji adına da. Artık saçmalığa dönüştü olay. Bir de şu var. Yani ben bunu niye gündeme aldım? Beni niye ilgilendiriyor kardeşim? İşte güçlü bir ülkenin zengin bir vatandaşıysan cinayetten bile yırtıyorsun.
Evet.
Gidip de hani zayıf bir ülkede bu haltı yersen eğer. Ha, adam cinayetten sorumlu mu belli değil ama işte sonuçta ne oluyor? İfade bile vermiyor abi adam. İfade bile vermiyor. Adamı zaten şey yapmıyorlar. Sen öldürdün demiyorlar. Gel bir ifadeni alalım diyorlar. Adam ifade bile vermiyor. Ne oldu? Amerika'ya kapağı attı. Şimdi de dünyayla dalgasını geçiyor. E işte güçlü bir ülkenin zengin bir vatandaşıysan işte Belize'de bilmem nerede adam öldürmek bile senin için sorun değil.
Evet.
Bunu gösteriyor.
Android'lerle ilgili abi bir şey var, tehlike var. Böyle biliyorsun şeyde Windows masa üstünde gezerken aniden bilgisayarınızda virüs var diye bir uyarı çıkabilir. Bu malware aslında bunların hepsi. Sahte AV antivirüs yazılımları. Ve evet. Yani bilmeyenleri hakikaten korkutuyor. Çok güzel hazırlıyorlar arayüzlerini.
Evet.
Sen de diyorsun ki işte şu kadar virüs çıktı. Bas tıkla temizleyelim bedava. Evet. Hop aslında daha beter bir şey. Tuzağın içine düşüyorsun.
Evet.
Şimdi bunlar Android'de de gözükmeye başlamış Levent abi. sahte antivirüs yazılımları. Dikkat etsinler, böyle uyarılar alırlarsa hepsi yalan.
Evet. Evet, kesinlikle bu işe bulaşmasınlar. Öyle bir olay yok yani. Para vereyim de şey, ben virüsleri buldum. Bir 3-5 at da temizleyeyim. Öyle tabii. Öyle bir antivirüs yok dünyada.
Intel'den ilginç bir haber. Android'e daha fazla yatırım yapacaklarmış Levent abi. Yani daha doğrusu kendi altyapılarının Android'de daha uygun çalışması için adam arıyorlarmış bu işleri organize edecek.
Valla ben bugün dün diyeyim Intel işlemcili Android tablet ilk kez kullandım.
Hı hı.
Atom işlemcili Z2420 mi ne? 1.2 GHz işlemcisi. Tek çekirdek. Ama hyperthreading var. Ya güzeldi. Yani fena bir deneyim değildi. Ben korkuyla yaklaştım ama tamam, benchmarklarda şey değil. Benchmarklarda uçmuyor ama verdi, yani yaşadığın deneyim iyiydi. Ama hani arada bazı tabii şeyden mi bilmiyorum. İlk çalıştırdığımda bazı sıkıntılar yaşadım. Hani kilitlendi bir iki kere falan filan. Ama sonra onlar da nedense bir daha olmamaya başladı. Intel'e birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor galiba. Şimdiye kadar hiçbir şey yapamadı ama bu 2013 yılında çıkardığı atomlarla birlikte galiba Android'i de zaten Intel mimarisine, x86 mimarisine Intel kendi uyarladı. Port etti tabiriyle, sektör jargonuyla. Bakalım biraz daha bu atomlu tabletler artabilir yani önümüzdeki günlerde.
Evet zaten.
Atomlu Android tablet.
Bugüne kadar başarılı olamamaların sebebi yani işlemci hala masaüstü mantığıyla çalışıyordu güç tüketimi manasında.
Evet.
Şimdi Hassel'de şuydu burcu derken bayağı bir yol aldılar.
Şimdi bu işle bakalım masa üstüne Android gelir mi? Yani x86'yı uyarladılar çünkü.
Evet,
hani
gelir.
Bunu üretmek çok kolay bir şey de yaparlar mı laptop, ultrabook, Android'li? Bakalım.
Bence yaparlar abi.
Yani yapmamaları için hiçbir neden yok. İsterler mi?
Bence onu da
yani
isterler.
Teknik bir hiçbir şey yok da isterler mi? Bakalım. Göreceğiz.
Evet, oyun dünyasına geçeyim Mehmet
Evet.
abi. Önemli bir haberle başlayalım. Microsoft, Xbox One'ın kısıtlayıcı özelliklerine geri adım atıyor nihayet.
Evet, bu pazar gecesi yanılmıyorsam patladı bu haber. Çok önemli bir gelişme. Xbox One'ın şikayet edilen, kullanıcıyı kısıtladığı iddia edilen bütün özelliklerinden Microsoft geri adım atıyor. Şu anda neyse, Xbox 360 neyse o olacak.
Evet.
Öyle 24 saat bağlantı, 24 saatte bir kontrol falan öyle bir şey yok. Yani işte Xbox 360 neyse o olacak demişler.
Hı hı.
Region free, bölge kodu sınırlaması yok.
Oh.
Muhteşem oldu, harika oldu. Çok şeyin zaferi diyebiliriz.
PlayStation 4'ün.
Yani oyuncuların zaferi diyebiliriz. Yani PlayStation 4'ün tabii yarattığı baskıyla bu gerçekleşti. PlayStation 4'te de sınırlamalar olsaydı Microsoft geri adım atmazdı. Ama Sony Microsoft'un açıklarını oynadı. Microsoft'u da mecbur duruma düşürdü bu hale.
Evet.
Oyuncular kazandı.
Kesinlikle.
Sonuçta oyuncular kazandı. Xbox One'ın da şansı arttı.
Şey konusu da artık galiba kalkıyor masadan. Hani ikinci el oyun konusundaki kısıtlamalar da.
Tabii. Kalkıyor da işte bir tane, yalnız bunu isteyecek misin bilmiyorum. Bir bu gelişmelerin bir bedeli var. Microsoft hani belki de mecbur bunu yapmaya ama bu gelişmelerin bedeli şu. Artık disk cihazda takılı kalacak.
Hmm.
Eskiden şeydi ya, oyunu hard diske atıp diski kitaplığa kaldıracaktın. Ya her şey Xbox 360 gibi olacak dedik ya. O da Xbox 360 gibi oldu. Disk cihazda takılı kalacak oyunu oynayabilmek için. Ya bu da beni şey yaptı. Mutsuz etti biraz. Çünkü ben disk değiştirme işinden hoşlanmıyordum. Gidecek diyorduk. Bunun bedeli olarak bu geldi. Ha, toplamda yine iyi canım, yani memnunuz. İşte Xbox 368 gibi olsun. Devam edelim yaşamaya.
Atari'nin eski oyunları tekrar gelecekmiş abi. Ne diyorsun?
Ya orada çok ilginç bir şey var işte bu. 1981 yılında Atari firması paraya para demiyor. İnanılmaz miktarda satıyor. Bu Atari 2600 denen, Türkiye'de kara kutu falan denen, hı-hı, konsolu. İnanılmaz, dünyanın tepesinde Atari. Bayileri sıkıştırıyor. 1982 yılının şeylerini verin diyor. Siparişlerini peşinen vereceksiniz şimdi diyor. Bayiler de bayıla bayıla mal sipariş ediyorlar. Çünkü hani satıyor ya, aman malsız kalırız diye. Bir yıl boyunca satacakları şeyin siparişini deli gibi veriyorlar. Fakat Atari 82'de patlıyor. Patlaması da şöyle. Hani günümüzde de Apple'a geliyor ya başına gariban. Zarar marar ettiği yok. Sadece beklenen büyümeyi sağlayamıyor. 150, %50 beklenen büyüme. %10, %20 de kaldığı için. Bir anda borsa dağılaşağı ediyorlar. Herkes Atari'den kaçıyor. Firma batıyor. Tam anlamıyla. Hani batar duruma geliyor. Ve 82 yılında işte Atari firması, yani bayiler bu satışlar bitince bayiler ellerindeki malları geri döndürüyorlar şeye. Atari'ye iade ediyorlar. Sonuçta 82 yılında işte Atari firması Amerika'da bir yer, New Mexico'da bir yer kiralayıp oraya 10 milyondan fazla kartuş, oyun kartuşunu ve kamyonlarca başka ekipmanı gömüyor. Şimdi bu oyun dünyasının efsanesi. Yani pek gözüyle görmüş falan adam yok ama hani gerçek. Hani çünkü yani gazetelerde falan çıkmış. Hani ben şahit oldum, şöyle kamyonlar geldi falan diyen yok. Ama gerçek, bu biliniyor. Tam nerede olduğu falan çok bilinmiyor. Ne gömüldüğü bilinmiyor. Rivayete göre Atari'nin en büyük başarısızlığı bir E.T. oyunu var. Milyonlarca satacak zannediyorlar. Dünyanın en kötü oyununu yaptıkları için satmıyor. 5 milyon E.T. kartuşu, 5 milyon Pac-Man kartuşu ve başka bir sürü sayısız şey gömüldüğü tahmin ediliyor. Şimdi işte bir Amerika'da bir belgesel yapımcısı izin almış. Orayı, o gömülen yeri açacaklarmış. İçinden ne çıkacak bakmak için.
Çok iyi.
Açacaklarmış o gömülen araziyi. İzin almışlar. 6 aylığına kazma izni almışlar. Ya dertleri şey. Hani hem bir olayı göstermek hem de şöyle. Hani o E.T. oyunlarını kimse istemiyor. Ya da işte ne bileyim Pac-Man'i zaten o piyasada var yeterince. Kimse istemiyor da. Bunların içinde piyasaya çıkmamış prototip cihazlar, oyunlar, piyasaya çıkmamış, yapılmış ama piyasaya verilmemiş oyunlar falan olduğu tahmin ediliyor. Eğer onlar bulunursa onların her biri servet. O olmasa bile bu gömüyü bulurlarsa çok enteresan olacak. Belgesel olarak izleyeceğiz.
Evet. Sony sorunlu PS3 firmware güncellemesini geri çekmiş. Ne bu abi?
4.45 güncelleme yayınladılar. Bazı makineleri bozuyormuş. Brick diyormuş, tuğla oluyormuş makine. Dolayısıyla geri çektiler.
Bizimki sağlam mı?
Bizimki sağlam. Bizimki de başka bir şekilde bozuldu. Bununla alakası yok. Hmm. Bizimki de bozuluyor ama sıcaktan mı bozuluyor, ne oluyor bilmiyorum. Ne Macit yapıyor? Bozdu. Macit o kadar çok Last of Us oynadı ki makine garip şey, garip davranıyor yani. Ama Macit hakikaten acayip miktarda Last of Us oynadı PlayStation 3'te. O bozdu. Hmm. Bence ondan keselim parasını. Olur. Macit Last of Us bölümü yaptı bu arada. Onu da söylemiş olduk böylece. Bakalım bizim bir PlayStation 3 ihtiyacımız doğabilir eğer düzelmezse. Diye onu açar bir temizleriz ederiz. Ama bizim sorunumuz bu firmware değil yani, bizimki başka. Ha. Bu firmware'den ötürü makinesi bozulmuş kimse tanıdıklardan var mı bilmiyorum. Dünyada varmış, insanlar yazmış ama bizde var mı yazsınlar eğer yaşadılarsa böyle bir şey.
Evet. Nvidia ile ilgili bir haber yapmıştık geçen hafta Levent abi, fiyatını çok pahalı bulmuştuk. İndirim yapacaklarmış, 300 dolara indireceklermiş, 50 dolarlık bir indirim.
Shield.
Evet, Shield.
50 dolar kesmişler piyasaya çıkmadan, iyi olmuş. 300 dolar hala pahalı bence.
Kesinlikle.
İyi olmuş.
Evet.
Erişilebilirliği arttı cihazın.
Electronic Arts'tan yeni oyun motorumuz PC'ler için fazla gelişkin diye açıklama gelmiş. Biz de yiyoruz.
Yok, mantıklı bence.
Yani bence yarın, değil abi.
Adam şey demiyor ki, evdeki senin PC'yi kastetmiyor ki. Adam diyor ki biz ortalama, hani bizim müşterilerimizin PC'leri bunu kaldırmaz diyor.
Elektronik Arts diyorsa inanmayacaksın abi. Onun arkasında başka şey var.
Şimdi yıllarca şey olacak. Yıllar sonra port edilecekmiş. Yani ilk etapta şey versiyonları, konsol versiyonları, şu yeni işte FIFA 14'ün falan daha önde olacak.
Abi konsolları gazlamak için oraya öncelik verecekler.
Sonra
başka
PC
bir şey yok.
PC güçlendi diyecekler. PC versiyonu daha güçlü olacak falan filan. Devamlı bir şeyi alacaksın.
Başka bir haber daha Ignite çıktı.
Şeye, Wii U'ya hiç çıkmıyor ama.
Ya onlar boşver zaten, öyle bir şey yok.
Wii U'yu bıraktılar herifler.
AMD ile de bir anlaşma yapmışlar bu arada Levent abi. Tüm Frostbite motorlu oyunlar AMD'de daha iyi çalışacakmış.
Yani işte onu da bilmiyorum. Hani ben bu firmaya göre optimize etme olayını pek anlamıyorum. Pek kabul de etmiyorum. Firmaya göre optimize etsinler, sorun yok. Başka firmalara göre taş de optimize etmesinler de AMD'de daha iyi çalışsın, sorun değil. AMD sahipleri mutlu olur.
Ama yani şeyde de açıklama vermiş, biz böyle bir şey demedik falan filan diye ama şöyle bir şey var Levent abi, bu haber bence diğeriyle alakalı. Şimdi konsollar AMD oldu.
Evet.
Dolayısıyla AMD'nin masaüstü tarafında bir avantaj yaşayacağını aslında tahmin etmek zor değil.
Yani doğru, doğru. Böyle bir şaya işte saldılar ortalığa.
Evet. Diğer haber, Apogee ve Gearbox Duke Nukem üzerinden mahkemelik olmuşlar.
Ya hala bitmiyor ya. Ne lanetmiş şu Duke Nukem'in laneti. hala Fırçı bu sefer de Apogee yani orijinal sahibi Duke Nukem'in diyor ki hani Gearbox sattı parayı öde, bize para ödemedi.
Ben kazanmadılar ki dolar. Muhtemelen pek bir şey kazanamadılar.
Yok canım ben de inanmıyorum kadın. 2 milyon dolar diyor. Borcu var bize diyor. Şimdi birbirleriyle belaya girmiş, şey mahkemeye girmiş olmuşlar. Yani kimsenin yüzünü güldürmedi şu Duke Nukem.
Evet. Uğursuz oyun.
Ne felaketti, ne kötüydü ya.
Evet.
Bir de ne olmuştu? Yanında don mu göndermişlerdi? Neydi yanında kutusunun içinden?
Şeyler, evet.
Don çıkmıştı değil mi?
Öyle, öyleydi galiba.
Saçma sapan şeyler.
Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara.
İşte bak oyun dediğin budur.
Ne bu abi?
Ya bu sen bunu şey bilmiyor musun? Tower of Doom, şey Shadow of Mystara.
Yok bilmiyorum.
Bunlar muhteşem. Bu ilerlemeli Final Fight gibi dövüş oyunu ama FRP şeyle.
Allah Allah.
FRP konseptleriyle, karakter gelişimiyle falan. 4 kişi oynayabiliyordun bunların arcade makinelerinde. Şimdi bu Tower of Doom ve Shadow of Mystara işte şeye geldi. Tekrar geldi. Xbox'ta var. PlayStation Network'te var ve Steam'de var. Yani her yerde var. $15. Kaçmaz diyorum. Yani bu özellikle Shadow of Mystara'yı falan hatırlayanlar zaten direkt yapışacaktır. Hiç affetmezler. Harika oyundu. Ben de alacağım. Tek sorum Xbox'ta mı alayım, PC'de mi alayım? PC'de. Tek bir şeyim o.
PC'de al abi.
Xbox'ta alırım.
PC'de al ki program çekebilirim.
Xbox'ta da çekeriz. Bu çok büyük haber bence. Büyük müjde.
Allah Allah diyorum ben de.
Bakayım emülatör araştırayım. Ya işte, zaten şey var. Bunların emülatörü zaten hani MAME diyoruz ya. MAME'le falan oynuyorsan oynarsın. Bunlar zaten vardı. Aynı firmalarda işte şey yapıp paketleyip ticari olarak satıyorlar artık.
İyi bakarız. Biraz da bize gelelim Levent abi. Tekno Ofis bizle röportaj yaptı.
Evet, Tekno Ofis. Burada iki tane Tekno Ofis diye site var.
Hı.
Onu söyleyelim.
Net.
Bizim arkadaşlarınki dur nasıl yazılıyordu?
Tekno Ofis. Ama tek oyla.
Tek oyla. İşte bir de Tekno Ofis diye başka bir site var. Karıştırmasınlar. Teknofis. Yani teknofis.net. Evet. Bizimle bir röportaj yaptı. Sağ olsunlar. Linkini verdik. Belirtelim. Bir de şimdi şu YouTube'da hani ya YouTube'a reklam almışsınız hayırlı olsun falan mesajları geliyor. Ya o şey değil hani videoda çıkan altta çıkan reklam bizim değil arkadaşlar. Tıklarsanız falan da bize bir etkisi yok. Çünkü onu YouTube kendisi koyuyor. O çıkan da Star Wars'un müziğinden çıktı ben sana söyleyeyim.
Ondan.
Şimdi kullandığınız bir videoda böyle başka birine ait işte müzik, grafik, görüntü, logo falan varsa YouTube bunu belirliyor otomatikman. Ve diyor ki ben sana ceza veriyorum. Hani verdiği cezada şu reklam koyuyor, para kazanıyor senin videondan. Bu orada da dediğim gibi o maket videosunda Star Wars'un müziğine bence kafayı taktı YouTube.
Ondan.
Oraya reklam koymuş. Dediğim gibi YouTube koyuyor. Yani reklamın içeriğini de biz bilmiyoruz. Tamamıyla YouTube koyuyor. Hiçbir ayar falan yok bizim kullanabileceğimiz. Parayı da YouTube kazanıyor. Böyle bir sistem var YouTube'da. Bilginiz olsun.
Evet. Yani tabii önümüzdeki hafta nihayet oyun haftası.
Evet.
Macit çalışıyor.
Oyunlar hazırlandı çeşitli.
Evet. Full oyun.
Evet. Arada başka şeyler de gireriz
ya. Yok, çift video olacak.
Evet. Oyun haftası evet. Ama arada bir şeyler daha olacak tabii.
Bu arada anketimiz sonuçlandı. 1738 kişi olmuş.
Ne diyorlar?
PlayStation 4 mi Xbox One mı anketi yapmıştım.
PlayStation 4.
%64 PlayStation 4. İkisini de almayacağım diyen %23. Xbox One diyen %9. İkisini de alırım diyen %4. Xbox One %9 abi.
Türkiye'de zaten Xbox her zaman geride. Bir de şu geçen yaşanan olaylar, bu sık kısıtlamalar insanları kaçırttı tabii ki.
Yani şunun şöyle olacağı başından belliydi. Yani Microsoft gibi bir firmada nasıl böyle bir öngörüsüzlük yapar hayret.
İşte bazen
ya da ya tutarsa.
Bazen saçmalıyorlar. Ha belki de ya tutarsa işte şey de denediler. Onu denediler. Oluyor işte bazen. Akıl tutulması.
Evet.
Yaşanabiliyor.
Haberlerimiz bu kadar Levent abi.
Evet.
Bir şey diyor musun?
Yok, oyun haftasını yaptık. Ya şey yapacağız. Ama başka videolar da olacak içinde. Şu an için durumumuz budur. Gecikmiş bir gündemle yayına girdik, hallettik.
Evet, evet abi. Önümüzdeki evet. Hafta zamanında bir gündemle görüşmek üzere.
Umalım öyle oldu, umalım. Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.